Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Cengiz Gürsel. Eserin adı Müfettiş. Yazarı Gogol. Çevirmeni Mehmet Tayak. Türü tiyatro. Oda Yayınları. Birinci basım Şubat 2010. ISBN numarası 978-975-385-373-6. Bu kitap 124 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ekim 2012. Kurum telefonu 0312 363-77-46. Arka kapak. Amacımız tam bir sanat eseri olarak yaratılan bir komedyanın ne tür nitelikler taşıması gerektiğini araştırmaktı. Böylece biz müfettişin ana fikrini belirlemek ve bunun sonucunda Hlestakov'u müfettiş zanneden kaymakamın yanılgısının sadece doğal değil, zorunlu da olduğunu anlatmak istedik. Bu yanılgı komedyanın hem başlangıcını hem bitişini oluşturuyor. Gogol, yapıtı için bir dünya kurabilmiştir. V.G. Belinsky. Baktığında çirkin görünüyorsan kabahati aynada bulma. Rus atasözü. Kişiler: Anton Antonovich, Skvoznik, Dumanovski, Kaymakam. Anna Andreevna, karısı. Maria Antonovna, kızı. Luka Lukic Hulopov, Milli Eğitim Müdürü. Karısı: Amos Fyodorvich, Lyapkin, Tiapkin, Hakim. Artemi Filipovich, Zemlyanika, Düşkünler Evini Koruma Müdürü. İvan Kuzmiç, Pekin, Posta Müdürü. Piotr Ivanovich, Dobçinski, Gelir Sahibi. Piotr Ivanovich, Bobçinski, Gelir Sahibi. İvan Aleksandrovich Hlestakov, Petersburg'da memur. Osip Uşağı. Hristiyan Ivanovich Gibner, il doktoru. Fyodor Andreevnich Lyulikov, şehrin ileri gelenlerinden emekli memur. Ivan Lazarevich Rastakovski, şehrin ileri gelenlerinden emekli memur. Stefan Ivanovich Koropkin, şehrin ileri gelenlerinden emekli memur. Stefan İliç Uhovertov, polis komiseri. Polis memurları: Svistunov, Pugovotsin, Derji Morda, Abdulin, tüccar. Fevronia Petronova Poşlibopkila, bir çilingil karısı. Bir başçavuş karısı. Mişka, kaymakamın uşağı, garson, kadın erkek ziyaretçiler, tüccarlar, esnaflar, ricacılar. Oyuncular için faydalı bilgiler. Kaymakam: emekli memur, ihtiyar, kendince zeki, rüşvetçiliği huy edinmiş, alabildiğine ciddi görünümlü, ahlak konusunda vaaz verir gibi. Sesi tam kıvamında, ölçülü konuşur. Söylediği her bir kelimeyi önemser. Yüz hatları, düşük rütbeyle ağır bir hizmete başlayan benzerlerinde olduğu gibi kaba, yumuşamaz. Bayağı ruhlarda rastlanan korkudan sevince, sadelikten görkemliğe bir anda geçiş onda da epey belirgin. Genellikle kaymakamların giydiği, önden bağlamalı bir üniforma ile diz kapaklarına kadar gelen ağız kısmı bol, mahmuzlu çizmeler giyiyor. Saçları kısa kesimli, kırlaşmış. Anna Andreevna, kaymakamın karısı. Taşralı genç bir hoppa. Eğitiminin yarısını romanlardan, hatıra defterlerinden, mutfak ve çocuk bakımından almıştır. Fazla meraklı biri. Övüngen. Kocası üzerinde geçici egemenlikler kuruyor ama bu, kocası ona laf yetiştiremediği zamanlarda oluyor. Fakat bu egemenliği önemsiz sorunlarda söz konusu. Alaylı sözlerden, paylamaktan ileri gitmiyor. Piyeste 4 kez kostüm değiştiriyor. Hlestakov. Narin, endamlı, yaklaşık 23 yaşında. Aptal mı aptal. Başında kavak yelleri esiyor dedikleri türden. Benzerlerine resmi dairelerde boş kafalı deniyor. Düşüncesiz konuşup davranır. Dikkatin hiçbir fikir üzerinde yoğunlaştırma yeteneği yoktur. Konuşması kesik kopuktur. Hiçbir sözü birbirini tutmaz. Bu rolde olan oyuncu ne kadar basit ve sıradan olursa o kadar çok başarı kazanır. Giyimi modaya uygundur. Osip, ihtiyarlamış bir uşak tipidir. Oturaklı bir tavırla konuşur. Başı öndedir ve ahlaki nutuklar çekmeye bayılır. Efendisine vereceği öğütleri kendi kendisine tekrarlar. Sürekli aynı tonda olan sesi efendisiyle konuşurken sert, kesik, biraz da kabadır. Efendisinden zeki ve sezgileri güçlüdür. Fazla konuşmayı sevmez. Sinsice hareket eder. Elbisesi bir hayli yıpranmış, gri ya da mavi bir redikottur. Bobçinski ile Dobçinski. İkisi de kısa boylu, ufak tefek, pek meraklı tiplerdir. Birbirlerine çok benzerler. İkisi de hafifçe göbeklidir. Hızlı hızlı ve el kol hareketleriyle konuşurlar. Dobçinski, Bobçinski'den biraz daha uzun boylu, daha ciddidir. Ama Bobçinski, Dobçinski'den daha olağan, daha hareketlidir. İkisi de gri frak ve şayak pantolon giyerler. Ayaklarında püsküllü çizmeler vardır. Lyapkin, Tiapkin. Elinde birkaç kitap geçtiği için biraz açık fikirlidir. Söylenen her sözün altında gizli anlamlar aramaktan hoşlandığından, konuştuğunda her sözcüğü önemser. Bu rolde olacak oyuncu, ağırbaşlı bir tavır takınmalı, kalın bir sesle sözcükleri uzatarak eski saatlerin saat başlarını vurmadan önce çıkardığı sese benzer bir hırıltı ile konuşmalıdır. Artemi Filipovic Zemlyanika. Epeyce şişman, mıymıntı, hal ve tavırlarında beceriksiz bir adamdır. Fakat bununla birlikte anasının gözü bir sahtekardır. Sürekli bir hizmet verme isteğiyle çırpınır durur. Kostümü yepyeni bir fraktır. Yalnız dördüncü perdede kısa kollu ve neredeyse kulaklarını bile kapatan pek büyük yakalı dar bir üniforma ile görünür. Posta müdürü. Ahmaklık derecesinde saf bir adam. Diğer rolleri açıklamaya gerek yok. Asıllarına neredeyse her gün rastlıyoruz. Konukların birbirlerinden farklı olmaları gerek. Bazıları uzun, bazıları kısa boylu, bazıları şişman, bazıları zayıf. Bazılarının saçları düzenli kesilmiş, bazılarınınki dağınık olmalı ve kostümleri de birbirine benzememelidir. Farklı renk ve farklı şekilde frak, redingot ve kısa ceketler giymelidirler. Aynı şeye kadınların giyimlerinde de dikkat edilmelidir. Kimileri pek iyi bir biçimde ve dahası modaya uygun diye giyinmiş olmalı ama sağlarında sollarında gene de uygunsuzluklar görülmelidir. Örneğin, ya şapkaları iyi giyilmemiş ya da çantaları bir tuhaf olmalıdır. Öbürlerinin giysilerinin modayla ilgisi yoktur. Büyük başörtüleri ve kelle şekere benzeyen şapkalar takmışlardır. Sayın oyuncular, son sahneyi özellikle önemsemelidirler. Söylenilen en son söz bir elektrik etkisi yapmalıdır. Bütün grup duruşunu bir anda değiştirmelidir. Apansız ve aynı zamanda tek ağızdan çıkıyormuş gibi kadınlar şaşkınlıklarını gösteren sesler çıkarmalıdırlar. Bu öneriye uyulmazsa bütün etkin kaybolması tehlikesi vardır. Birinci perde. Birinci sahne. Kaymakamın evinde bir oda. Kaymakam, düşkünler evini koruma müdürü, eğitim müdürü, hakim, polis komiseri, doktor, iki polis. Kaymakam. Sizleri buraya baylar, can sıkıcı bir haber vermek için çağırdım. İlçemize bir müfettiş geliyormuş. Amos F. Ne? Bir müfettiş mi? Artemi F. Ne? Bir müfettiş mi? Kaymakam. Evet, bir müfettiş. Petersburg'dan. Gizli kimlik, gizli bir talimatla. Amos F. Yandık. Artemi F. Şimdi belaya çattık işte. Luka Lukic, yüce tanrım. Hem de gizli bir talimatla. Kaymakam. İçime doğmuş demek ki. Rüyamda bütün gece iki sıçanla boğuştum durdum. Sıçanın böylesinde ömrümde görmemiştim. Kapkaralar, irmi iriler. Beni şöyle bir koklayarak çekip gittiler. Sizlere şimdi Andrei Ivanovich Chimihov'dan aldığım mektubu da okuyayım. Siz onu tanırsınız. Artemi Filipovic. Bakın neler yazmış. Veli nimetim efendim. Canım kardeşim, aziz arkadaşım. Mektubun bazı yerlerini hızlı bir mırıltıyla okuyup geçer. Haber vereyim dedim. İşte şurada. Haberin bir an önce olmasını istediğim husus şu. Bütün ili, özellikle de bizim ilçeyi denetlemek için bir memur geldi. Manidar bir sallayışıyla parmağını yukarı kaldırıp, o kendisini herhangi biri gibi göstermek niyetinde. Fakat ben onun bir müfettiş olduğunu sözüne inanılır kimselerden öğrendim. Senin Hinoğlu Him biri olduğunu, kısmet tepmeyi sevmediğini, diğer bütün kullar gibi de önemsiz günahlar işlediğini bildiğimden durur. Neyse, aramızda yabancı yok. Okumaya devam eder. Sana tavsiyem, dikkatli olman. Çünkü o en beklenmedik zamanda gelebilir. Kim bilir, belki çoktan geçip bir yere saklanmıştır bile. Eh, burada aile konularına geçiyor. Kız kardeşim Anna Kirillovna, kocasıyla beraber ziyaretimize geldi. Ivan Kirillovic bir şişmanlamış ki, sorma, keman çalıp duruyor. Vesaire vesaire, durum tam anlattığım gibi. Amos F. Demek ki işler sandığımızdan daha kötü. Buraya boşuna gelecek hali yok ya koca müfettişin. Luka Lukic. Peki neden geliyor Anton Antonovic? Bize neden bir müfettiş yollasınlar ki? Luka Lukic. Neden mi? Neden olacak? Alnımıza yazılmış. İç çeker. Şükür Tanrı'ya. Bugüne kadar başka şehirlerin başına bela olmuşlardı. Şimdi sıra bizimkinde. Amos F. Fikrimce bu işte daha derin bir neden, daha siyasi bir şeyler var. Bu şu demek oluyor. Rusya. Evet, savaşa girmek istiyor. Bakanlık yetkilileri de memleketin kenarında, köşesinde hain kokusu var mı yok mu öğrensin diye yetkili bir memur gönderiyorlar. Kaymakam. Oldu mu efendim? Akıllı geçinirsiniz ama şu söylediğinize bakın. Bir ilçe merkezinde ihanet. İlçemiz sınır boyu ilçesi mi yani? İnsan buradan kalkıp yola düşse ve 40 yıl yürüse yabancı hiçbir memlekete varamaz ya. Amos F. Olur mu canım, yanlış anladınız, öyle değil. Ben onu derken, hükümetin ince bazı fikirleri var. Uzaklık, yakınlık umurunda mı ki? O her köşeyi yoklar. Kaymakam. Yoklar ya da yoklamaz. Orası ayrı. Ben sizi bir uyarayım dedim. Dinleyin. Ben kendimce bazı önlemler aldım. Tavsiyem sizlerin de aynı şeyi yapması. Özellikle de sizin Artemi Filipoviç. Müfettişin ilk işi kuşkusuz yönetiminiz altında bulunan düşkünler evini denetlemek olacaktır. Önleminizi buna göre alın. Ortalığa çeki düzen verin. Başlıklarınızı yıkatın. Hastalarınız öyle kömürcü çırağı falan gibi görünmesinler. Artemi F. Dertleri buysa kurtulduk. Başlıkları yıkatırız olur gider. Kaymakam, güzel ama yetmez. Her bir hastanın başucuna Latince ya da başka bir dilde, tabi bu saydığım işlerle siz ilgilenirsiniz Hristiyan Ivanoviç, hastalığın seyrini gösteren levhalar asmalı. Ne zaman hastalandı, kaç gündür hasta, hastalığı nedir? Hem hastalarınızın o kadar sert bir tütünü içmeleri de yanlış. İçeri girenin burun deliği kırılıyor. Hasta sayısını da azaltmalısınız. Hasta sayısı fazlaysa bu ya hekimin hünersizliğine ya da bakımın kötü olduğuna yoruluyor. Artemi F. Doğrusu biz Hristiyan Ivanoviç ile önlemlerimizi aldık. Sizin de bildiğiniz gibi hastalar kendi hallerine ne kadar bırakılırsa o kadar iyi sonuçlar alınır. Biz pahalı ilaçlar kullanmayız hiç. İnsan herhangi bir mahluktur. Ölürse ölür. İyileşirse iyileşir. Hem o hastaların Hristiyan Ivanoviç ile konuşabildikleri de söylenemez. Hristiyan Rusça tek kelime bilmiyor ki. Hristiyan Ivanoviç. Bir i-ı sesi çıkartır. Kaymakam. Amos Fyodorovich. Siz de mahkemenin temizliğiyle biraz daha ilgilenin. Mahkemede işleri olanların geldiği toplantı salonuna kaz yetiştiriyor mübaşirler. Yavruları ayak altına dolaşıp duruyor. Hayır, hayvan beslemenize bir şey demiyorum ben. Herkes kadar buna mübaşirlerin de hakkı var. Fakat anlayın orası olmaz. Sizlere bundan daha önce söz edecektim ama sürekli unutuyorum. Amos F. Kaygılanmayın. Ben de hepsinin boyunlarını vurdurur. Akşam da afiyetle yemeğe beklerim sizi. Kaymakam. Bitmedi. Mahkeme salonunda bir yılın çul çaput kurtulması, av kırbacının resmi evrak dolabının üzerine asılması pek yanlış. Avlanmaktan hoşlandığınızı biliyorum. Hiç değilse bir süreliğine oraya kırbacınızı asmazsanız daha doğru bir şey yapmış olursunuz. Müfettiş işini bitirip gittiğinde gene oraya asarsınız. Şu yeni üye işi de var. Bilgili olmasına bilgili de ağız kokusu çekilmiyor. Ne zaman görseniz meyhaneden çıkmış gibi. Sizlere bundan çok daha önce söz edecektim fakat bazı şeyler engel oldu sanırım. O katlanılmaz koku. Dediği gibi gerçekten kendi doğal kokusu ise çözülebilir bir sorun. Soğan sarımsak yemek iyi geliyor bildiğim kadarıyla. Hristiyan Ivanoviç de yaptığı çeşitli ilaçlarda yardım edebilir ona. Hristiyan Ivanoviç bir i-ü sesi çıkartır. Amos F. Hayır, o koku yok edilemez. Söylediğine göre dadısı onu çocukken kucağından düşürmüş de ondan sonra vodka kokmaya başlamış. Kaymakam. Hayır, ben aklınıza tutun diye söyledim. İş düzenlemeye ve Andrei Ivanoviç'in önemsiz günahlar dediği şeyler içinse diyecek sözüm yok. Kaldı ki bunların sözün edilmesi bile tuhaf. Önemsiz böyle günahlar işlememiş kimse var mıdır ki? Tanrı dünyayı böyle yaratmış. Voltaireciler de buna boşuna saldırıyor. Amos F. Sizce bu önemsiz günahlar sözünden ne anlamalıyız Anton Antonovich? Bütün günahlar aynı olur mu? Rüşvet aldığımı herkese apaçık söylerim ben. Rüşvet ama nedir bu rüşvet? Tazı yavrusu. Bu ayrı bir şey. Kaymakam, tazı ya da değil fark etmez. Amos F. Hayır Anton Antonovich fark etmez olur mu? Birinin diyelim ki 500 rublelik bir kürkü var. Karısına da kaymakam. Ama sizin rüşvet olarak tazı yavrusu almanızdan ne çıkar ki? Hiç. Bunda bir sorun yok. Siz Tanrı'ya inanmıyorsunuz. Kiliseye adım attığınızı görmedik. Hiç değilse benim inancım sağlam. Pazarları kiliseye mutlaka giderim. Sizse sizi iyi tanırım. Dünyanın yaratılışından söz etmeye başladınız mı insan ürpermeye başlar. Amos F. Doğru. Fakat bu yargımı kendi fikirlerimle oluşturdum. Kaymakam. Çok zeki olmanın hiç zeki olmamaktan daha kötü olduğu zamanlar vardır. Canım ben bu mahkeme lafını öylesine söyledim. Aslında kimsenin gidip de oraya bakacağını sanmıyorum. O kutlu yerin maşallahı var. Tanrı orayı korur. Siz Luka Lukic, Milli Eğitim Müdürü olmanız bakımından öğretmenlerle daha yakından ilgilenmelisiniz. Onların eğitimlerini çeşitli büyük okullarda almış bilgili, erdemli kimseler olduklarına söz yok. Ancak tuhaf bazı halleri var. Bu tuhaf halleri bilimle herhalde yakından ilgili. Örneğin yayık yüzlü biri var. İsmini unuttum. Yüzü gözü oynamadan kürsüye çıkmıyor. İşte şöyle yüzünü buruşturur. Sonra da elini kravatının altına götürüp sakalını sıvazlıyor. Bunu öğrencilerin karşısında yapmasının zararı yok kuşkusuz. Belki böyle yapması da gerekli. Buna sözüm yok. Fakat düşünün bir. Bu hareketi bir ziyaretçinin yanında yaparsa çok kötü olabilir. Müfettiş ya da diğer herhangi biri bunu kendi üzerine alabilir. Bunun sonu da Tanrı bilir nereye varır. Luka Lukic. İyi de ben ne yapabilirim bu konuda? Kendisini birkaç kez uyardım. İlçemiz soylularının sözcüsü geçen gün sınıfa girdiğinde öyle bir surat takındı ki böylesini ömrümde görmemiştim. O bu hareketi kuşkusuz iyi bir şey diye yapıyor ama bir yandan da bana çıkışıyorlar. Gençler acaba neden serbest fikirler aşılanıyormuş efendim? Kaymakam, bu söylediklerim tarih öğretmeni için de geçerli. Derin bilgili biri olduğu kesin ama dersini de öyle bir heyecanla anlatıyor ki kendini kaybediyor. Onu Asurlulardan, Babillerden söz ederken dinlemiştim bir gün. Neyse, söz İskender'e geldiğinde ne hale geldiğini anlatamam. Tanrı sizlere inandırsın, yangın çıktı sandım. Adam kürsüden atlayınca olanca gücüyle sandalyeyi kaptığı gibi yere çaldı. İskender bir kahraman, amenna. Peki sandalyeyi kırmak mı lazım? Hazineye zarar ettiriyor. Luka Lukiç, haklısınız heyecanlı biri. Birkaç kez hatırlatacak oldum. Bana siz bilirsiniz nasıl isterseniz dedi. Bilime canım feda. Kaymakam, alın size hayatın anlaşılmaz bir yasası daha. Akıllı bir adam ya sarhoş oluyor ya da öyle bir surat takınıyor ki ermişler bile korkudan kaçıyor. Luka Lukiç, Tanrı insanı bilim alanında çalışmaktan korusun değil mi ya? Herkesten çekinmek gerek. Her önüne gelen işine karışır ve kendisinin ne kadar akıllı olduğunu göstermek ister. Kaymakam, hadi diyelim ki bunlar pek de önemli değil. En kötüsü müfettişin gizlice gelmesi. Bir bakarsınız karşımıza çıkıvermiş. Oo, burada mısınız dostlarım? Hanginiz yargıç? Lyapkin Tiyapkin. Buraya buyursun bakalım Lyapkin Tiyapkin. Düşkünler evini koruma müdürü kim? Zemlyanika. Şuraya buyursun Zemlyanika. İşte en beteri bu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.